Ayrım 8. Alparslan ve Zamanı, Siyasi ve Askeri Tarihi, sayfa 76. 6. Alparslan zamanında Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun yapısı ve işleyişi. Alparslan'ın Selçuklu İmparatorluğu tahtına çıkmasıyla, Selçuklu Devleti'nin artık Tuğrul Bey zamanındaki devlet olmadığını, çift hükümdarlık anlayışına göre kurulan ve işleyen o devletin başında tek hükümdarın bulunduğu hakiki bir imparatorluk haline geldiğini gördük. Bu devlet muhtelif etnik unsurlara dayanmaktadır. Hakim zümreyi teşkil eden Türkler, türlü soydan halk kitleleri üzerinde ince bir tabaka teşkil etmektedirler. Bu hakim zümrenin er veya geç idare ettikleri geniş halk kitlelerinin içinde erimeye başlayacağını söylemeye hacet yoktur. Sarayda ve orduda Türkçe konuşulmakla beraber devletin resmi dilinin Farsça olduğu malumdur. İmparatorluk sivil teşkilat kadrolarını İranlılar ve Arapların işgal etmelerine mukabil, askeri teşkilat hemen hemen tamamıyla Türklerin ellerindeydi. İmparatorluk başlıca iki şekilde idare ediliyordu. 1. Vasıtasız idare şekli, 2. Vasıtalı idare şekli. Vasıtasız idare ile doğrudan doğruya merkezden tayin edilen valilerle yönetilen ülkeleri, vasıtalı idare ile ise imparatorun vasalı olan devletlerle yönetilen ülkeleri kastediyoruz. Görülüyor ki Büyük Selçuklu İmparatorluğu başta bulunan sultana tabi birçok siyasi teşekküllerden meydana gelmiş bir topluluktur. Selçuklu İmparatorluğu bu gelişme seviyesine uzun merhaleler kat ederek ulaşmıştır. Alparslan zamanı bu gelişmenin mühim bir safhasını teşkil eder. İşte biz bundan sonra vereceğimiz bilgiyle bu safhayı aydınlatmaya çalışacağız. İmparatorluğun birçok siyasi teşekküllerden meydana gelen bir devletler topluluğu olduğunu söylemiştik. Bu topluluğun başında Büyük Selçuklu Sultanı vardır. Sultanın selayeti mutlaktır. Hemen her meselede kararı kendisi verir. Başta bulunan Selçuklu Sultanı'na tabi olan devletleri müessese olarak dikkate alırken tek tip altında mütalaa etmeye imkan yoktur. Nitekim biz de sultana tabi devletleri başlarında bulunan hanedanların Selçuklu hanedanı ile olan akrabalık derecelerine göre 3 grup altında topluyoruz. 1. Başlarında Selçuklu soyundan hükümdarların bulunduğu devletler. 2. Başlarında Türk soyundan hükümdarların bulunduğu devletler. 3. Nihayet başlarında Türk soyundan olmayan hükümdarların bulunduğu devletler. Başta bulunan Selçuklu sultanlarının vasal devletlerle münasebette bulunurken, o devletlerin başlarında bulunan hükümdarların kendileriyle akraba olup olmadıklarını göz önünde tuttukları malumdur. Nitekim Alparslan'ın Selçuklu soyundan olan şehzadelere ne kadar müsamahalı davrandığını yukarıda belirtmişti. Alparslan'ın devletin doğu sınırlarını birinci gruptan vasal devletlerle çevirmeye özel bir önem verdiği dikkati çekmektedir. Huttelan ve Saganiyan'da olduğu gibi belki de üçüncü gruptan olan vasal hükümdarları bertaraf ederek ülkelerini önce doğrudan devlete kattığını, daha sonra da buraları Selçuklu soyundan şehzadelere tevcih etmek suretiyle birinci gruptan vasal devletler teşkil ettiğini görmüştük. Ermenistan ve Gürcistan seferlerinde de Alparslan'ın zaruret olmadıkça Şeddat oğulları, Ermeni ve Gürcü krallıkları gibi üçüncü gruptan mahalli devletleri yerlerinde bıraktığını tespit etmiştik. Aynı şekilde Tuğrul Bey zamanında Selçuklu devletine tabi olmayı kabul etmiş olan Arap ve Kürt'ü merasının da Alparslan tahta çıktıktan sonra hiç güçlük çekilmeden vasal duruma getirildiklerini yukarıda belirtmiştik. Muhtelif bahislerde, muhtelif vesilelerle verdiğimiz bu bilgiden imparatorluğun henüz oluş halinde bulunduğu doğu hudut bölgeleri istisna edilecek olursa, Alparslan zamanında imparatorluğun vasal devletler hakkında belirli bir siyaseti bulunmadığı neticesi çıkarılabiliyor. Böyle bir siyaset ancak Melikşah zamanında mükemmel olarak uygulanabilmiş, neticede Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun etrafında belirli birlik statülerine sahip birinci ve ikinci grup devletlerden mürekkep bir topluluk meydana getirilmiştir. Şimdi bilhassa üçüncü gruptan vasal hükümdarların Selçuklu Devleti'ne karşı tutum ve davranışları hakkında birkaç misal verelim. Tuğrul Bey'in ölümü üzerine Arap ve Kürt soyundan hükümdarların saf değiştirerek Selçuklu Devleti'nin vasallığından kolayca çıkıp Alparslan'ın tahta çıkması üzerine yine kolayca aynı devletin vasallığını kabul etmeleri, vasal devletler meselesi ele alınırken göz önünde tutulması gereken esas noktadır. Vasal devletleri imparatorluğa bağlı tutan başlıca amil kuvvettir. Bu durumu bilen metbu hükümdar Alparslan da uyanık davranmakta, bilhassa 3. devlet menfaatlerini ve hakimiyet haklarını ön planda tutmaktadır. İlk Ermeni seferinden dönen Sultan Alparslan, Hacip Porsuku'yu Hemedan'dan Huzistan sahibi Hezarespe'ye göndererek sabık hükümdar Tuğrul Bey'in ölümünden beri birikmiş olan 1 milyon dinar tutarındaki vergiyi ödemesini istedi. Bu vergi sahip olduğu Huzistan, Basra ve Erecan vilayetlerine aitti. Fakat Sultan Porsuk vasıtasıyla hem birikmiş vergileri istiyor hem de Basra'yı onun elinden alarak başkasına veriyordu. Galibe Hezarespe'yi son derece müteessir eden nokta birikmiş vergilerden ziyade Basra'nın elinden alınması oldu. Zira ben sultana ne yaptım ki diğer vasal hükümdarlar arasında benim mevkimi kırıyor, küçük düşürüyor demekten kendisini alamadı. Ekim-Kasım 1064. Bakiye vergiler meselesi sürüp gitmiş, Hezarespe bil ki de Basra meselesinin halli için sultan nezdine gittiği zaman orada alakonmuştur. Böylece Sultan Harezm ve Kıpçak seferine çıktığı zaman da onun yanında bulunan Hezarespe borcunu ödeyebilmesi için para toplamak üzere memleketine dönmesini istediği zaman kendisine parayı ödemekte ne kadar süratle hareket ederse serbest bırakılmasının da o kadar çabuk olacağı yoksa sultan kapısında kalmaktan kurtulamayacağı bildirildi. Bu arada kaynakta sultanın ona karşı içinden kötü niyet, görünüşte ise iyi niyet taşıdığı bildirilmekte ve bu münasebetle şu dikkate değer olay anlatılmaktadır. Hezarespe huzurunda bulunduğu bir sırada sarhoş bulunan sultan kendi nöbetinin seslerinden sonra başka nöbet sesleri duydu. Selçuklu hükümdarı bu nedir diye sorduğu zaman tacil mülk Hezarespe nöbetinin sesleri olduğu söylendi. Sultan Hezarespe de kim oluyor ki benden izin almadan böyle işler yapıyor dedi. Huzurunda bulunan Hezarespe kırıldı. Sabah olunca sultan Hezarespe'i hilatledi ve kendisinden özür diledi. Yine Harezm'de şöyle bir olay geçti. Sultan Harezm'e vardığı zaman Veziri Nizamül Mülk'ün kendisini karşılayan Hadem hizmetkarları vasıtasıyla takdim ettiği keseden bir avuç dolusu dinar alarak en büyük oğlu Ayas'a uzattı. İki dizi üzerinde koşan oğlu sultanın önünde yer öptü. Sonra da babasının elinden dinarları aldı ve yine iki dizi üzerinde yerine döndü. Sultan aynı hareketi Hezarespe de yaptı. Hezarespe yerinden kalktı, yer öptü, sultana doğru yürüdü ve sultanın elinden dinarları aldı. Yine aynı şekilde yerine döndü. Hezarespe'nin oğlu gibi iki dizi üzerinde koşmaması sultana dokundu ve ona başında saltanat, mülk hülyasının dolaştığını, bunu elde etmek için halifeye müracaat ettiğini ve para sarf ettiğini, Nişabur'da ehvazı tahkim etmekle meşgul olduğunu, tahkim için emir verdiğini söyledi. Hepsi de hakikat olan bu sözler karşısında telaşa düşen Hezarespe, yeminle özürler dileyerek hareketiyle hiçbir şey ihlal etmediğini, ancak adeti bilmediğini, kendi adetlerince ayaküstü durmanın son derece hürmet manasına geldiğini bildirdi. Ertesi gün sultan kardeşi Süleyman'ın Hacibi Aytekin ile karşılaştı. Selçuklu hükümdarı ona çıkıştı ve selametini ve işlerin başka türlü olmasını ümit ederek tahta çıkışı esnasında kendi yanına gelmekle gecikmekle ve kendisine uymamakla ne iyi yaptığını söyledi. Sonra da yanına gelmesini emretti. Sultan atından inerek yanına gelen Aytekin'e kılıcıyla vurdu ve onu ikiye biçti. Adamlarına bunu Hezarespe götürün görsün dedi. Dehşete düşen Hezarespe, Vezir Nizamül Mülk'e giderek kendini onun önüne attı. Sultanla arasını ancak onun düzeltebileceğini söyledi. Vezire ve sultanın karısına paralar takdim etti. Vezir onu sultanın katına götürdü. Hezarespe kendisini yere atarak sultana ehvaza sur yapılmasını, Rüknüddin Tuğrul Bey'in emrettiğini, saltanat peşinde koştu hikayesinin ise sultanın kendisine karşı olan teveccühünü bozmak için düşmanlarının tahrikinden ibaret olduğunu bildirdi ve kendisinin bu muameleye layık olmadığını arz etti. Sultan Nizamül Mülk vasıtasıyla ona kalkmasını, korkmamasını ve nefsini hoş tutmasını söyledi. Sonra şunları ilave etti. Sana başka söz söylemeyeceğim. Bu sana halisane niyetimin delilidir. Kötü niyetim olsaydı seni korkutmazdım, öldürürdüm. Sultan bu sözlerden sonra onu memleketine gitmek üzere serbest bırakacağını vaat etti. 1066. Vaadini tutan sultan, Harezm seferinden Nişabur'a dönünce bakiye borcunu Selçuklu hazinesine ödemesi için onu Huzistan'a geri gönderdi. Haziran 1066. Hezarezm, Ehvaz'da Deylemlilerin mallarını ve iddialarını ellerinden aldı ve muazzam para topladı. Sultanın vasalıyla münasebetine dair muhtelif bakımlardan çok önemli olan bilgi ayrıca tahlil ve tefsire lüzum göstermeyecek kadar açıktır. Zaten biz bu bilgiyi eserimizin çeşitli yerlerinde muhtelif bakımlardan kullanıp değerlendireceğiz. Fars'ta hakim Şebenkare'nin oğulları hükümdarı Fazlevef, Alparslan'ın kardeşi ve Kirman Selçukluları devletin hükümdarı ve kurucusu Kavurtu, memleketin istila ve yağma ettiği için sultana şikayet etti. Kasım 1064. Kendisine ve mahiyetindekilere hilatlar takdim edildi. Bundan başka sultan kendisine çadırlar, altın işlemeli eğerli atlar ve daha birçok şeyler verdi. Çadırının kapısı önünde namaz vakitlerinde nevbet, davullar çalmasını emretti. Ayrıca görüldüğü üzere memleketini kardeşi Kavurt'un elinden alıp kendisine vermek üzere sultan Hacı Porsuk'un kumandasında bir yardımcı kuvvet gönderdi. Arkasından da kendisi gitti ve Fazlevef'e olan vaadini yerine getirdi. Fazlevef'in bu karşılanış tarzı ve kendisine yapılan muamele ancak bağımsız hükümdarlar için yapılan olağanüstü bir muameledir. Fazlevef, sultanın gösterdiği bu aşırı ve mutat dışı teveccüh ve iltifata layık olmadığını aradan 5 yıl geçtikten sonra gösterdi. O, daha önce düşman olarak gördüğümüz Kirman Selçuklu hükümdarı Kavurt ile anlaştı ve onunla birlikte Alparslan'a karşı isyan etti. Sultan onun üzerine yürümek için İsfahan'dan hareket etti. 31 Ekim 1068. Şirazlı zapt eden sultan buraya vergi memurları ummal tayin etti. Fazlevef sultana karşı meydan muharebesi vermek cesaretini gösteremedi ve müstahkem bir kalesine Hurşah'a sığındı. Sultan Şiraz'dayken Fazlevef'in kardeşi Hasan'a Veyh sultana sığındı. O, sultana isyana teşebbüs edince kardeşiyle ilgisini kestiğini ileri sürdü. Kardeşinin kalelerini fethe girişti ve para sarf etmeye başladı. Sultan onun sözlerini kabul ediyor göründü ve ihsanlar vaat etti. Çok geçmeden Fars işini Vezir Nizam-ı Mülk'e bırakarak Kirman'a geçen ve Hasan'a Veyf'in kardeşinin gözcüsü olduğunu anlayan sultan onu huzuruna çağırdı. Hasan'a Veyf bu ithamları inkar ettiyse de sultan inanmadı ve onu öldürttü. Selçuklu veziri Nizam-ül Mülk, Fars kalelerini kah kuvvetle, kah tedbirle teker teker fethediyordu. Sıra Fazlevef'in sığındığı Hurşah Kalesi'ni kuşatmaya geldi. Vezir kalenin karşısına çadırını kurdu. Burasını uzun müddet kuşattı. Fazlevef alay olsun diye Nizam-ül Mülk'e meyveler ve çiçekler gönderiyordu. Nizam-ül Mülk burasını fethetmekten ümidini kesti. Kuşatmayı kaldırmaya karar vermek üzere idi ki Fazlevef bir gece emrindeki 30 kişilik bir kuvvetle kaleden çıktı. Maksadı adamlarını ve aşiretlerini toplamak ve vezirle savaşa devam etmekti. Fazlevef bir mağaraya sığındı. Vezirin askerleri Fazlevef'in adamlarından bir türkü yakaladılar. Onun vasıtasıyla efendisinin saklandığı mağarayı buldular ve vezirin huzuruna getirdiler. Vezir kendisine iyi muamele etti ve sultan nezdinde hakkında şefaatte bulunacağını vaat etti. Bunun için para vermesi şarttı. Önce kendisi ondan 500 bin dinar aldı. Fazlevef kaledekilere mektup yazarak kapıları açtırdı fakat içinde bulunan haremine dokunulmamasını şart koşmuştu. Kaleyi ve parayı alan vezir Fazlevef'i zincire vurarak bu sırada Kirman'da Berdesir'i kuşatmakla meşgul olan Alparslan'a gönderdi. Onu huzuruna getiren sultan yüzüne karşı yaptığı iyilikleri birer birer saydı. Onun ise isyan ve ihanetle mukabele ettiğini söyledi ve öldürülmesini emretti. Bunun üzerine Fazlevef, "Ey sultan, bu kaleden diğer bir kaleye gitmek üzere çıkmamış olsaydım hizmetinde bulunmayacaktım. İkbal benimle beraberdi. Saadet bana hizmet ediyordu. Sana muhalefet ve kardeşin Kavurt'a meylettiğim zaman bedbahtlık benim yoldaşım oldu," dedi. Sultan kardeşinin adının zikredildiğini işitince güldü. Ayaklarından zincirlerin çözülmesini emretti. Sonra onu yanına getirdi. Aman nişanesi olarak Fazlevef'e bir börk, kalen süve ihsan etti ve "Seni affettim, günahlarını bağışladım. Yalnız sarf ettiğim parayı öde," dedi. Canını kurtaran Fazla Veyh bunu memnuniyetle kabul etti. Fakat Sultan Kirman'dan İsfahan'a dönünce Nizamülmülk Fazla Veyh'i İsfahan kalesine hapsetti. Vilayetlerine amale yakın olmayı istediği için Fazla Veyh İstahra nakledildi. Orada kazılan geniş bir kuyuya hapsedildi. Başına muhafızlar kondu. İtimada şayan adamlarından 60 kişi kendilerinde hapsedilen hükümdarın servetinin bulunduğu düşüncesiyle yakalandı. Bunlar da efendileri gibi hilakak idiler. Birbirlerinin üzerine atıyorlardı. Ayrıca Fazla Veyh'e lanet ediyorlar, yalan söylediğini iddia ediyorlardı. Halbuki onlar efendileriyle anlaşmış bulunuyorlardı. Nitekim Fazla Veyh adamlarına servetin ortaya çıkarılması işini, sıkıştırmalar son buluncaya kadar sallamalarını, sonra da bir gece kendisine nezaret eden kale kumandanını öldürmelerini ve kendisini de kuyudan çıkarmalarını emretti. Emri gereğince adamları kale kumandanını öldürdüler. Fazla Veyh'in Selçuklu muhafızları kale kumandanını öldüren adamların seslerini duyunca kuyuya indiler ve onu boğazladılar. Adamları kuyunun başına gelince muhafızlar Fazla Veyh'in kesik başını önlerine attılar. Kaledeki diğer askerlerin de yetişmesiyle hepsi öldürüldü. Vezir Nizamülmülk Selçuklu muhafızlara bir ses duydukları zaman neticesine bakmadan Fazla Veyh'i öldürmelerini emretmişti. Vezire göre başka türlü bu Şebenkareli'nin devlet başına ne gayeler çıkaracağından emin olmak mümkün değildi. Selçuklu Sultanı'nın vasal hükümdarlarla münasebetine dair bu iki dikkate değer misali verdik. Şimdi de payitahta veya sultan katına kendiliklerinden gelerek itaatlarını arz eden vasal hükümdarlara ait misaller verelim. Fazla Veyh'in kardeşi Kavurtu Sultan Alparslan'a şikayet için Hemedan'a geldiği sıra 1064 Musul hakimi Müslim Bey Kureyş de Hemedan'a geldi. Sultanla aralarını düzeltmesi için Vezir Nizamülmülk'ün eteğine sarıldı. Sultan Enbar ile birlikte diğer ülkeleri kendisine verdi. Müslim Bağdat'a döndü. Bağdat'a geldiği zaman kendisini halifelik veziri karşıladı. Metbu Alparslan ile anlaştığı için itibarının arttığı müşahede edilmektedir. Hille sahibi Dübeys B. Meziyet sultanın katına İsfahan'a geldi. Vezir Nizamülmülk ve devlet erkanı Erbabud Devle kendisini karşılamaya çıktılar. Dübeys huzuruna girince sultan kendisine ikramda bulundu, yakınlık gösterdi. Hezaresp için hazırlanmış olan hilatler onun ölümü üzerine Dübeys'e verildi. Hilatler arasında cübbe, fereciye, sarık, imame, altın eğer takımları olan atlar, bayraklar ve kösler vardı. Dübeys Bağdat'a döndüğü zaman halifenin veziri onu da karşılamaya çıktı. Kendisine hilat olarak fereciye ve sarık verildi. Bunlar gümüş eğer takımı olan atla kendisine götürüldüğü zaman Hezaresp'e daha önce altın eğer takımı olan bir at verildiğini söyleyerek verilenleri iade etti. Buna kızan halife herkese layık olduğundan fazla bir şey verilemeyeceğini bildirdi. 1069-1070 Dübeys'in arkasından Müslim Bey Ukayl, Hemedan'da bulunan sultanın kapısına gitti. Sultan ona da ikramda bulundu ve onu çadırına davet etti. Müslim geldi ve sultanın nedimi oldu. Müslim, Hezaresp'ten dul kalmış olan kız kardeşiyle evlenme talebinde bulundu. Sultan bu evlenmeye muvaffakat etti ve Irak'tan, bu arada Medayin'den ona ikdalarda bulundu. Selçuklu Devleti'nin devletler arası kuvvetler dengesini kendi lehine çevirdiğini gören Halep'te hakim Mirdas oğulları devleti hükümdarı Mahmud, kuruluşundan beri Şii Mısır Fatimi Devleti adına okuttuğu hutbeyi değiştirmeye karar verdi. Bu kararın uygulamadan önce Halep şehri ileri gelenleri ne toplayan Mahmud, Mısır Fatimi Devleti artık çökmüştür. Halbuki tehditkar tavırlarıyla korku içinde bulunduğumuz devlet, Selçuklu Devleti yeni ve kuvvetlidir. Onlar kanlarını sizin de mensup olduğunuz mezhep sünnilik uğruna akıtmaktan çekinmiyorlar. Hutbede onların adlarını ikame etmek akıllıca bir hareket olur. Geç kalırsak korkarım ki söz ve paranın işe yaramayacağı bir zaman gelecektir. Mahmud bu kararını Bağdat Abbasi halifesine ve Alparslan'a elçilerle bildirdi. Bağdat'tan gelen Kadı Tarrat Zeynebi'nin huzurunda camilerde ilk hutbe okundu. Hutbede adet gereğinde önce halifenin sonra Alparslan'ın en sonra da Mahmud'un adları zikredildi. 31 Temmuz 1070. Ayrıca görüldüğü gibi Mısır'a sefer yapmak maksadıyla Suriye'ye doğru yola çıkan Alparslan, Urfa'dan hareket etmeden önce artık vasalı olan Mahmud'a elçi göndererek Selçuklu Devleti'ne itaat eden bütün etraf emirleri ve meylikleri gibi kendisinin de katına gelip yer öpmek suretiyle arz-ı ududiyet etmesini bildirdi. Fakat Mahmut korkusundan sultanın bu davetine icabet etmedi. Halep halkından topladığı paraları Metbu'u Selçuklu Sultan'la göndermekle yetindi. Bunun üzerine sultan senin adıma hutbe okutup benimle böyle mektuplaşmaya devam ettiğin halde niçin huzuruma gelmekten çekindiğimi anlamıyorum. Halbuki huzuruma gelen etraf hükümdarlarına yaptığım lütuf ve ihsanları biliyorsun diye yazdı. Mahmut çok geçmeden annesini ve oğlunu gönderdiyse de bu türlü hareket sultanı daha da kızdırdı. Urfa kuşatmasını kaldırarak sonradan Telli Sultan Sultan Tepesi adını alan Funeydık ile Kanesrin arasında bir yerde karargah kuran sultan arz-ı ubudiyet etmesi için Mahmud'a yeniden haber gönderdi. Mahmud bu defa halife ve sultan adına hutbe okutulması töreninde bulunmak üzere gelen Kadı Tarrat Zeynebi'ye başvurdu. Sultan çok uzaklardayken ben itaatimi bildirip kendimi ve ülkemin korunmasını silerden talep ettim. Ülkeme gelince burasının nasıl tahrip ve yağma edilmiş olduğunu gördün dedi. Aracı olarak sultanın katına giden kadıya Selçuklu hükümdarı biz yakınlara gelince şuna kani olduk ki o, Mahmut, şehrin tarafımızdan kuşatılması ihtimaline karşı savunma tedbirleri almak suretiyle bize adeta isyan etmiş bulunuyor, dedi. Kadı, sultana Mahmud'un halife ve sultan tarafından kendisine gönderilen hilaletleri giydiğini ve onların adına hutbe okuttuğunu arz ettiyse de sultan huzuruna gelmedikten sonra hutbe okutmasının değeri olmadığı cevabını verdi. Mahmud'un sultanın huzuruna gelmesi meselesi 2 aya yakın müzakere konusu oldu. Sultana karşı takındığı bu isyankar tutumun karşılıksız kalmayacağını bilen Mahmud, Halep Kalesi'nin surları arkasına çekildi ve etraftan yardım aramaya başladı. Mahmud'un huzuruna geleceğinden ümidini kesen Alparslan, Halep önlerine gelip karargahını kurdu. 1071 yılı Nisan başları. Şehir 32 gün kuşatıldı. Bu yüzden Halep'te yiyecek sıkıntısı başladı. Fiyatlar yükseldi. Kuşatma sırasında surlarda gedik açıldığı halde sultan bu uç şehrini kılıçla fethetmek istemiyordu. Halep civarındaki Beynu Kilab kabilesi şeflerinin sultana itaatlerini arz ettiklerini, diğer taraftan mukavemet imkanının kalmadığını gören Mahmud, nihayet müzakereleri idare eden Aytekin Süleymani'ye başvurarak arz-ı ubudiyete karar verdiğini bildirdi. Bir gece elinde şehrin ve kalenin anahtarları olduğu halde annesiyle birlikte sultanın katına geldi. Yer öptü ve arz-ı ubudiyet etti. Sultan Oğuz elbisesi giymiş olan Mahmud ile annesine izzet ve ikramda bulundu. Sonra da Halep'i yine kendi hakimiyeti altında bıraktığını gösteren bir ferman, hilat ve birçok hediyeler verdi. Yukarıdan beri verilen bilgi 3. gruptan vasal hükümdarlara karşı devletin şartlara göre değişen siyaseti hakkında bir fikir vermiştir sanırız. 1. cildin sonu. Kitabın sonu sayfa 83. 3 Aralık 2015.